arada evlerin falan zikredilmesi ne hadislerde geçiyor ne ayette geçiyor. Hatta sahabede dahi böyle bir şey yok. Şehrin son evi.
Medine'nin kara taşını çıktıktan sonra en yakın yerleşim yeri.
Sahabeler, bak İbn Ömer radıyallahu anh'dan bu var. Ali radıyallahu anh'dan köprüyü geçtim mi diyor o Kufe tarafında. Şu köprüyü geçtim mi diyor Seferisin diyor. Şeyde bunların hepsini bir tarafa bırak. Sahabelerden gelen yani mevkuf rivayetleri bir tarafa bırak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan mevku olarak gelen lafız şu bak. Allah Resulü Medine'den çıktın mı tekrar Medine'ye girince kadar seferi kılardı. Bizim için bu bağlar.
Onun bilen diyorum. Allah Resulü Medine'den çıktı mı? Kısa mesafeliğine çıkmıyordu ki.
Bunu sen diyorsun.
Kasıtlı olamaz mı?
Yani bunu sen diyorsun. Şimdi.
Ama bu bir fıkıh.
Yok fıkıh. Öyle değil. Bizim fıkhımız nasları geçemez. Bak şimdi. Sen buna fıkıh diyorsun. Enes radıyallahu anh'a soruyorlar. İşte şuradan şuraya giden kimse namazı kısaltır mı? O da diyor ki Allah Resulü Zülhüleyfe'ye gitti mi kısaltırdı diyor. Yani sorulan soru senin maksadın için soruluyor. Ama cevap bu şekilde geliyor. Allah Resulü Zülhüleyfe'ye gitti mi orada kısaltırdı diyor. Devam edip etmeyeceğinden bahsetmiyor.
Şuna bir cevap alabiliyor muyum? Medine'den çıktıktan sonra en yakın yerleşim yeri kaç kilometre?
Valla buna ihtiyaç olsaydı bu hadisi rivayet eden sahabeler açıklardı.
İşte ben demek istiyorum ki şu, Medine'den çıktıktan sonra Karataş'tan ya da diğer taraftan çıkma maksadı ya ticaret, farklı bir beldeye gitme, ya gazve, bunun gibi şeyler. Yani oradan çıkış, ya gideyim çölü biraz tırlayıp geleyim değil mi?
Bostanlık var, bostanlık hadisi var.
Bahçe hadisi de var da. Şimdi bunların hiçbirisi olmasa, yani sahabeden gelen uygulamalar olmasa bile şunlara yol yok bize. Niye biz naslarda gelen tabiiz? Nasla gelmeyen bizi nasıl bağlar ki? Evet sen buna fıkıh dersin.
Biri, yani biri çıkıp böyle anlarsa ne yapacak?
Anladığına bağlayalım onu. Biz nasla gelenden mesulüz.
Ne mesafe geliyor ne de süre geliyor. Şu kadar gün kalırsa seferidir. Ne de şu kadar mesafe giderse. Ya da şehir çıktıktan sonra şu kadar mesafeyi geçtikten sonra başlar.
Öteki türlü bir şey yoksa sürme değil mi? Yani?
Cüdüsü var.
Kendi kendine.
Hatta bunu binaen şey olarak alanlar var. Bu kadar süre seferidir şey ondan sonrası
değil. Hepsi bak en azı Allah Resulü'nün Mekke'de hac günleri için yani 4 gün işte kalatıyor. 15 gün bir yerde kalır, 15 gün.
Az önce zikrettiğim rivayet ikisini de kökten çürütüyor aslında. Bu diye dükkan yani bir hadis.
Kesinlikle.
Hem de oruç gibi bir şeydi. Yani namazda bir yere kadar da oruç. Oruç tutmuyor bu sahabe. 3 millik mesafe. Diğer sahabeler bile, arkadaşları bile garipsiyor bunu. Allah Resulü'nün sünneti bu diyor.
Yani burada sünnete bağlılık var.
Tabii. Yani bizim aklımıza uymuyor şimdi. Ya şuradan şuraya gidiyoruz. 5 kilometre yer. Ama akılla değil bu iş. Nasıl da gelirse bitti.
Ya tabii herkes birçok şeyi soruyor. İşte meşakkat yok diyor. Çok rahat diyor. Uçağa biniyorsun, iniyorsun diyor. Artık diyor.
Yani bu
tatlı gibi bir şey oluyor. Yani
onlara çok güzel bir cevap. Bunlar gösteriyor ki demek ki bir insan ışınlansa bile seferilik hükümlerine tabi. Buna bağlanmamış. Yani işte zorluk çekmesi, meşakkat çekmesine bağlanmamış bu.
Peki aynı durum için Şeyh Hüseyin Rahimallah diyor ki bu gibi beldeler için uzak da olsalar merkeze bağlıdır. Orayı çıkmak gerekiyor.
Hanbelilerden bir görüş deriz sadece.
Güzel güzel. Allah ona rahmet etsin.
Tabii. Hocam bir de mesela haktan fitne olmaz ama bazı haklar var ki yani konuştuğunda konuşamıyor. Konuşman gerekiyor mesela. Nasıl olacak yani? Burada nasıl anlayacak bu hak?
Şimdi
nerede
bir kere bahsettiğin tarzda konuşma yani eğer emri maruf iyiliği emretmek kötülüğü yasaklamaksa bu işi ilim ve sabr hasletlerine sahip kimseler yapmalı. Bu hasletlere sahip olmayan kimse bu hasletleri elde edene kadar susmaya sabretmesini öğrenmeli. Çünkü bu iki haslete sahip olmayan insan yapayım derken yıkar farkında olmaz. Yani iyi bir şey yaptığını zanneder ama belki karşıdakinin daha fazla fesada uğramasına sebep olur. Onun niyeti de iyi ama doğru bir menheç, doğru bir metot izlenmediği için kayba sebep olabilir. Bu sebeple kişi ilim elde edene kadar zaten sabrı öğrenir. Yani bu ilim öğrendiği süreyi susmasını bilerek değerlendirmeli. Yani bunu bir sabır hasleti haline getirmeli ilim öğrenme sürecini. Bunu öğrendikten sonra da...
Şimdi mesela hocam hani mesela namaza yine geliyor. Mesela biz çok yakın bir sefer değil mi? Seferlik oluyor. Adam yerimizde bakıyor mesela ulan bir yenici de oturuyor diyor. Burada hani bunun gibi fitneler de olabiliyor yani. Onun yüzden yani orada şimdi biz adam yanımıza geldi diye seferliği yani biz seferliyiz. Buna iman etmişiz.
Evet.
Bunu dört teket kılamam ki yani adam yanıma geldiği zaman. Ya bu da bunu görünce bu sefer onlar işte burada böyle yapıyorlar, burada şöyle yapıyorlar gibi fitneler çıkıyor. Yani.
Desinler. Yani bu illaki olacak. Yeter ki biz sünnete bağlandığımız için bunu desinler. Sünnetin dışında bir şeyler yaptığımız için derlerse mesele orada. Eğer biz sünnete muhalefet ederek adımız çıkıyorsa orası tehlike.
Hocam şimdi zaman zaman ortada da olan arkadaşlarla konuştuğum zaman adam diyor ki işte bizim de dilimiz bütün falan. Yani geçen işte şuradan çağırdılar gittim. Başka başka taifeleri, fırkaları söylüyor. Kitlenip evet. Kalıyoruz yani. Allah Resulü davete icabet eder diyorsun. Başka bir şey diyemiyor. Bir tür oraya da teşvik ediyormuşuz gibi oluyor. Ne yapmamız lazım öyle bir durumda?
Teşvik ediyormuşuz gibi derken?
Yani Allah Resulü davet edildiği yere icabet eder diyoruz. Adamı sapık bir fırkaya gönderiyoruz yani. Öyle oluyor.
Şimdi çalgılı bir düğüne davet etseler gider misiniz?
Allah postu göstermesin.
Şimdi eğer batıl bir davet varsa oradan da engellemek gerekir. Bizim... Bu şey değil yani. Davete icabet. Davete icabetin kayıtları var. Kadın erkek karışık olan bir yere davet ediliyorsan gidemezsin mesela.
Neden gidemez?
Efendim?
Neden gidemez?
Kadın erkek bir arada bulunması caiz değil.
Neden caiz mi?
Allah yasaklamış. Peygamber aleyhissalatü vesselam yasaklamış.
Peki gitsek?
Muhalefet.
Gitsek?
Gitsen isyan etmiş olursun. Yani kadınla erkeklerin birbirlerini görmelerini engelleyen bir şeyin olmadığı, yani arada bir perde veya duvarın olmadığı ortamlardan bahsediyoruz. Şimdi Allah Azze ve Celle hicab ayetini iki aşamada indiriyor. Yani iki farklı. Birincisi kadın dışarı çıktığı zaman cahiliye ehlinin açılıp saçılması gibi açılmayacak. Kadının ferdi tesettürü. Bu ev dışındaki tesettürü. Ev içerisinde ise yabancı erkeklere karşı duvar veya perde arkasına geçmeleri emrediliyor. Hatta Ayşe radıyallahu anh'dan gelen rivayette onun kölesi mükatep anlaşması, kitabet anlaşması bitince perdeyi indirdi diyor, artık bir daha onu göremedim diyor. Nesai'de gelir bu. Yani bunun gibi bir sürü rivayet var. Yine Bukhari'de şu hadis gelir. Eflah, süt amcam Eflah, yanıma girmek için izin istedi. Allah Resulü izin verinceye kadar onu sokmadım diyor. Allah Resulü de dedi ki o senin ancak amcandır, yani süt amcandır. Bırak girsin diyor. Yani süt amcası olmasaydı, akrabası olmasaydı, mahremi olmasaydı giremeyecekti. Allah Resulü buna izin vermiyordu. Yani bunun gibi pek çok deliller var. Kadınla erkeğin birbirlerini görmelerini engelleyen bir perde veya duvar olması gerekiyor. Böyle karışık olduğu ortamda ise bu emre muhalefet söz konusu.
İsyan.
Tabii.
Hocam şimdi bazı hocam, zaman şey oluyor. Allah Resulü'nün devriyle bu dönemki şeyi kıyaslamaya çalışanlar.
Nasıl?
Şimdi o dönemde böyleydi diyorlar. Yani o dönemin hayat şartlarıyla şimdiki hayat şartları bir değil. Onunla ilgili bir kıyaslama yapılıyor yani.
Bu nasıl? Tehlikeli bir kıyaslama. Niye derseniz bu yani bu zamana başka bir peygamber gelmeli. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam göndermiş Allah Azze ve Celle ama o zaman nerede kaldı? Şimdi şartlar değişti, bize yeni bir peygamber lazım. O peygamber kim? Birilerinin akılları, mantıkları oluyor ondan sonra.
Yani bir nebi onlara peygamber kendi mantığı mı ya da şey mi oluyor?
Tabii. Peygamberin önüne neyi geçirsen peygamberin odur artık.
Hocam o dönemde kadınlara mesela hani diyor ya ayet şeyince hani hemen perde indir diyorsunuz ya mesela. Şimdi kadınlara nasıl indirecek perdeyi? Yüzünü kapattıramıyor veya şey yapamıyor ki hanımların. Nasıl? O iman şimdi, bunlarda yok ki yani. Onu demek istiyorum. Şimdi sen iman ediyorsun ama hanımın bu konuda çok zayıf yani.
Şimdi bu noktada direktmen kadına yüklenmek şey yapamaz. Şimdi buradaki maksat şu. Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdiği zaman kadınlar yüzlerini örtmek için yeni bir kumaş almayı bekleme, böyle sarkıtma, yani zaman sarkıtması olmamış. Derhal eteklerin bir parçasını keserek hemen yüzlerini örttüler diyor.
İman.
İman böyle. Peki erkekler? Yani kadınlar tesettürde bunu yaptı. Erkeklere düşen bir şey yok mu? Yani bizim kendimiz o imana sahip olmadan bir kere kadınlardan bunu beklememiz de şey değil. Yani biz yerine getirmiyorsak bazı iman hasletlerini tık diye ikiletmeden kadınlar ikiletsin diye beklememiz ona demek istiyorum. Şimdi biz bu konuda güzel örnek olursak kadınlar da bu konuda örnek alırlar.
Yani biz samimi olacağız ki onlara.
Tabii. Şimdi Hudayb bin İyaz'ın bir sözü var. Ne zaman ki hayvanım, çoluğum, çocuğum veya eşim diyor bana serkeşlik etse anlarım ki bir yerde Rabbime isyan etmişim de bunlar bunlarla musallat edildim. Allah Azze ve Celle'nin ayetinde açıkça bildiriliyor bu zaten. Onun emrine muhalif davrananlar Nur Suresi 63. ayetinde ya başlarına bir fitnenin gelmesinden veya can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Fitneyle deneniyoruz. Nerede Allah Resulüne isyan ediyorsan malın, çoluğun, çocuğun, eşin, dostun, akraban sana fitne olarak geri dönebiliyor. Veya sana azap oluyor o. Musallat ediliyor sana. Bela olarak başına ittila ediliyor.
Yani peygambere her muhalefetin sana ceza veya...
Müslümanların genel olarak kafirler karşısındaki zilleti ümmetin Peygamber aleyhissalatü vesselam'a muhalefetlerindendir. Ferdi olarak başarısızlıkları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefetten ileri gelir. Biz bunu çok iyi anlamamız lazım. Yani siyer okuduğumuz zaman dikkatli okumamız lazım. Bak ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Uhud Savaşı'nda? Yani o okçuları yerleştirdiği zaman yerinizden ayrılmayın diyor. İşte düşman topuklayıp kaçıyor. Müslümanlar onların peşine düşüyor. Bu okçular da biz de ganimet alalım diye. Onlar da bir içtihatta bulunuyor bak. Bu da bir içtihat. Ama neye karşı içtihat? Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle buyurmasına rağmen içtihatta bulunuyorlar. Böyle bu kadarcık bir muhalefet Uhud Savaşı'nın yenilgisiyle sonuçlanıyor.
Şimdi hocam sünnet ya bu toplumda. Baktığın zaman ya o diyor sünnet yapsan da olur yapmasan da olur diyor mesela. Bunlar çok karışmış artık. Mesela sakal ya sünnet diyor mesela yapsan da olur yapmasan da olur gibi. Yani muhalefet ediyor aslında ama haberi yok yani. Konuda bir şey yapamıyorsun yani.
Bilinçlenmek gerekir. Yani Allah ve Resulü bilmeden bir şey yani emrettiği zaman iman etmiş erkek veya kadına artık başka bir tercih hakkı olmadığı.
Yani mesela bu hadisi duyduğunda başka bir tercihin yok senin.
Ayet, Ahzab suresi 36. ayeti. Evet. Başka bir seçeneğin yok. Bu imanın iyi anlaşılmasına bağlı. Yani bu hasletin iyice bu toplumda yerleşmesi için çalışmamız gerekiyor ki ondan sonra bunun meyvesini toplayabilelim. Kaldı ki bu bir kere anlaşıldı tamam bitti değil. Artık imanı anladıktan sonra, imana muhatap olduktan sonra hayatım boyunca bu imanı koruma mücadelesi başlıyor. Asıl iş oradan sonra başlıyor. Yani basit bir şeyde, yani sahabeler iman etmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la Bedir'de savaşmışlar yanında. Ama Uhud'da bu kadarcık bir fire yenilgilerine sebep olmuş. Demek ki hayatta sürekli bir imtihan devam ediyor. Allah Resulü aralarında olmalarına rağmen bu. Bizim şimdi belki aramızda değil bedenen ama sünneti halen muhatap olmamız için bizi bekliyor. Yani hayat rehberimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olursa en güzel yola çıkaracak, bütün sorunlarımızdan en güzel çözüme çıkaracak olan odur. Bizden kalbimizi muhafaza edip buna ihlasla sarılmamız, yani Allah Azze ve Celle'nin hakkını yerine getirmemiz, amellerimizi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun yaparak doğru yapmamız. Bu ikisini birleştirdiğin zaman korkacağın hiçbir şey yok. Dünyada da kazanırsın, ahirette de kazanırsın. Bunlardan birinde bir eksiklik olursa ya dünyada kaybedersin, ya ahirette veya her ikisinde birden kaybedersin. Ama bu ikisini birleştirerek yaparsan, tıpkı İbrahim Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle ateşi serinle selamet kıldığı gibi aynı şeyi sana da vaat ediyor. Kim Allah'tan korkarsa ummadığı kapılar açarız, beklemediği yerden rızıklandırırız diyor. Yani kişinin ne gibi endişesi varsa Allah'a itaat ettiği takdirde hepsinin cevabını Allah Azze ve Celle veriyor. Kendisinden korkmaz. Bu korkma, yani Allah Azze ve Celle'den korkma, onun emirlerini emretli şekilde yerine getirmekle mümkün. Yasaklarından nasıl istiyorsa o şekilde sakınmakla mümkün. Bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittibadır. En güzel takva, en güzel Allah'tan sakınma böyle gerçekleşir. Yani bunun dışında bir de kalbe düşen bir şey var, ihlası koruma.
Yani biz kafamıza göre işte gezip, tozup, yani kafana göre bir yaşantı yok.
Tabii hiçbir şeyde serbest yani değilsin. Tuvalete girerken serbest değilsin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun edebini öğretmiş. Ne? Ben 4 taş kullanayım diyemezsin. Taşla istinca edeceksin. Kollarımı 4 sefer yıkayayım diyemezsin. Yani sünnete bu kadarcık bile muhalefet etme hakkın yok. Yani sünnet senin hayatını çizmiş. İbadetinle ilgili, kulluğunla ilgili konularda. Sen bunlara uyduğun zaman, kalbi muhafaza ettiğin zaman Allah Azze ve Celle mucizesiyle, kerametiyle destekliyor. Yani İbrahim Aleyhisselam ateşe arz edildi. Yani ateşe atılmaya belki Allah'ın kulları içerisinde en uzak olması gereken, yani Allah katında en değerlisiydi o kendi zamanı içerisinde. O şekilde rezil edilmeye en uzak olması gereken kimse. Bu kadar değersiz mi Allah katında İbrahim Aleyhisselam? Ama Allah Azze ve Celle'ye itaat için hepsini göze alıyor, her şeyinden vazgeçiyor. Canı pahasına, ateşe atılmak pahasına tevhidi idame ettiriyor. Tevhid için mücadele ediyor, putları kırıyor, kavmine ders veriyor. Her şeyden vazgeçmeyi gerektiriyor. Sen her şeyinden vazgeçtiğin zaman, vazgeçtiğin her şeyden daha fazlasını Allah Azze ve Celle sana lütfediyor. İbrahim Aleyhisselam örnek olması içindir. Kim bu şekilde imtihanla karşılaştığı zaman bu sebatı sergilerse aynı lütfu, aynı ihsanı Allah Azze ve Celle hepsine vaat ediyor. Ama gözün korkar da geri adım atarsan, sebat etmezse, şeytanın zor göstermesine, önünde itaati dağlar gibi engeller çıkararak geri püskürtmesine aldanırsan yolun başında zaten kaybediyorsun. Artık korktuğun sebebiyle, yani kaybetmekten korktuğun şeyler sebebiyle geri adım atmıştın ya, yine kaybediyorsun. Çünkü Allah'ın takdirinde bir değişme olmaz. Yani Allah'a itaat etmek sana takdir edilen bir şeyi senden savamaz. Allah'a isyan etmek de öyle. Sana ne takdir edilmişse onu yaşayacaksın. O halde bizim başımıza ne gelecekse biz Allah'a itaat ediyorken gelsin. Yani kaderi bilen bir kimse için başka bir şey var mı? Bize sadece işte o yolla süluk etmek, o yolda gözünü budaktan sakınmamak düşüyor.
Hocam bir de mesela namazlarında gafil derler diye mesela. Şimdi bu gafili nasıl anlayacağız? Biraz namaz kılıyoruz ama biz namazımızdan gafil miyiz değil miyiz acaba? Yani
duaların anlamını
duaların anlamını bilip hani bu şekilde mi bu gafillikten kurtulabiliriz? Yoksa okuyan dua hiçbir anlamını bilmeyen öyle okuyan işte yatıp kalkıyor mu yani?
Burada öncelikle kast edilen huşu. Ellezine hum an salatihim sahun. Yani öncelikle huşudan gafil olmalar. Yani senin Arapça bilmen veyahut da bu surelerin, okuduğun surelerin manalarını bilmen bu huşuyu sağlayan sebeplerden birisi. Ondan sonra bunların sıfatları zikredilirken onlar riya yaparlar, gösteriş yaparlar diyor. Yani bunların ikisi de huşuya delalet eder. Yani gaflette, riyada zıttı huşudur. Allah Azze ve Celle'ye ibadeti halis kılmak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre kılınmayan bir namaz, insanlar gözetilerek, onlara riya edilerek kılmış bir namazdır. Sahun diye anlatılan gaflet hali, Allah Azze ve Celle için huşu duymaktan, namazda odaklaşmaktan ari olan bir namazdır.
Yani İkisini bir araya getireceksin. Kaçayım hesabı var ya mesela, onun gibi bir şey oluyor.
Evet. Yani Arapça duaların, zikirlerin, surelerin manalarını bilmek bu huşuyu sağlamak için bir vesile, sebep olabilir. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi, namazını veda eden kimsenin bir namazı gibi kıl. Yani dostlarından ayrılan, vedalaşan bir kimse gibi. Yani bunun gibi huşuyu sağlayacak şeylere hazırlamak lazım. Ki namaz surelerinin manasını ezberlemek çok zor bir şey değil. Sessiz.